Evet, konuşmamın başında da ifade ettiğim gibi Sabiha'nın bereketlenmiş olmasından dolayı bugün özel bir gün.
Ja, wegen der Segnung von Sabiha ist es heute ein besonderer Tag für uns.
Tabii ki sadece Sabiha için değil, ondan dolayı değil tabii ki.
Aber nicht allein wegen Sabiha natürlich.
Aynı zamanda da anne baba olarak bir bütünlük içerisinde kızlarını Rabbin yolunda eğitebilmeleri, ona yol gösterebilmeleri için topluluk olarak arkasında olduğumuzu gösterebilmek.
Und dass wir auch gleichzeitig damit als Kirchengemeinde bekräftigen wollen, dass wir für sie als Elternpaar hinter ihnen stehen und sie unterstützen beim Großziehen des Kindes.
Ja, onun için bugün bu bereketlemenin neden yapılması gerektiğini size açıklamak istiyorum. Ve mesaj olarak da bugünkü mesajı bu şekilde size ulaştırmak istiyorum.
Deswegen möchte ich heute eben erläutern, warum wir diese Kindersegnung so handhaben.
Ya, biliyorsunuz aileye yeni bir bebek katıldığında, yeni bir can aileye katıldığı zaman
ya. Cümleyi bitir.
Ya. Tamam. Ya.
Oder ich kann auch den halben Satz aussprechen. Ja, wie ihr wisst, wenn ein neues Familienmitglied in die Familie kommt,
ja, genau, genau.
Lasst euch überraschen.
Doğru. Ne yapıyor topluluklar? Gerçekten o çocuğu, o bebeği Rabbin ellerine teslim ediyorlar. Bu çok önemli ve gerekli bir uygulama olduğu için.
So handhaben es eben viele Kirchengemeinden, dass dieses Kind in als Gemeinde in Gottes Hände ganz bewusst anbefohlen wird, anvertraut wird.
Ama bazı kiliselerde de bunu farklı biçimde yapıyorlar. Vaftiz yaparak, bebeği vaftiz yaparak bunu yerine getirmeye çalışıyorlar bazı kiliselerde.
Es gibt aber auch Kirchengemeinden, die das bisschen anders handhaben, beispielsweise durch die Praxis der Kindertaufe.
Ama kutsal söze baktığımız zaman, Tanrı sözüne baktığımız zaman gerçekten de bu tür yaklaşımın gerçekten doğru bir yaklaşım olmadığına tanık oluyoruz kutsal söz aracılığıyla.
Aber wenn wir das in der Bibel unter die Lupe nehmen, dann sehen wir, erkennen wir, dass dies so in dieser Form nicht unbedingt die richtige ist.
Evet, vaftiz uygulaması gerçekten önemlidir kilise tarihinde ve gereklidir. Bunu kabul ediyoruz.
Es ist natürlich wichtig die Taufe und das kann man auch in der Kirchengeschichte so bestätigen und nachvollziehen.
Ama bu vaftiz eylemi bebekler için değil, yetişkinler için. Yani Rab İsa Mesih ile birlikte yürümeye karar vermiş kişiler için geçerli bir uygulama olduğunu anlıyoruz, görüyoruz kutsal kitap aracılığıyla.
Und die Bibel verstehen wir dahingehend so, dass die Taufe schlussendlich für nur mündige Menschen, sprich erwachsene oder reife Menschen relevant ist.
Şimdi vaftiz dediğimiz zaman biliyorsunuz Grekçe karşılığı olan baptizi ya da baptizo sözü bir şeyi batırmak ve çıkarmak anlamında.
Und das Wort im Griechischen baptizo bedeutet nichts anderes als einen Gegenstand unter Wasser zu tauchen.
Şimdi baktığımızda anlam olarak bir şeyi batırıp çıkarmak ise o zaman bebeğin üzerine birazcık su dökerek ya da su serperek yapılan uygulamanın pek anlam ifade etmediğini açık bir şekilde göstermiş oluyor.
Wenn also das Wort schon von der Wurzel her ein wirkliches, vollständiges Untertauchen darstellt, dann trifft es wohl, wie es mit der Kinder- oder Babytaufe praktiziert wird, nur ein bisschen besprenkeln mit Wasser an der Stirn oder am Kopf, nicht ganz treffend.
Biliyorsunuz, Şeria Nehri yakınlarında Yahya insanları vaftiz ederken bu Salim yakınlarında vaftiz ederken şöyle bir ifade kullanıyor kutsal sözde.
Weil in der Bibel sehen wir auch, wie das dort gehandhabt wurde, als Johannes getauft hatte in der Nähe bei Salim.
Yahya da diyor Salim yakınındaki Aynon'da vaftiz ediyordu. Çünkü orada bol su vardı diyor Yuhanna 3. bölüm 23. ayette.
Johannes 3:23 heißt es, Johannes aber taufte auch noch in Aynon nahe bei Salim, denn es war da viel Wasser.
Şimdi orada su dökerek yapmış olsaydı ya da ne bileyim az miktarda su serpmeyle mümkün olmuş olsaydı o zaman insanların o bol su yere gitmelerine hiç ama hiç gerek yoktu akın etmelerine.
Nun, wenn man so eine Taufe eben auch mit wenig Wasser hätte praktizieren können, dann hätte man hier nicht extra betont quasi auf das viel vorhandene Wasser hingewiesen. als Şimdi, Notwendigkeit.
Ja, bu batırıp çıkarma eylemi neyin simgesi oluyor? Suyun altına girip çıkmakla.
Und wofür steht es letztendlich symbolisch, wenn man unter das Wasser getaucht wird und wieder rauskommt?
Ölümün ve dirilişin simgesi.
Es ist Sinnbild für Tod und Auferstehung.
Ve Paulus bunu Romalılara yazdığı mektupta güzel bir şekilde destekliyor.
Und Paulus bekräftigt es in dem Römerbrief.
Mesih İsa ile vaftiz edilenlerimizin hepsinin diyor, onun ölümüne vaftiz edildiğini bilmez misiniz? Babanın yüceliği sayesinde Mesih nasıl ölümden dirildiyse, biz de yeni bir yaşam sürmek üzere vaftiz yoluyla onunla birlikte diyor ölüme gömüldük.
Wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft? Römer 6, 3 bis 6, Entschuldigung. So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln.
Şimdi suyun altına girdiğimiz zaman dünya ile ilişki kopuyor, simgesel olarak da.
Wenn wir also in das Wasser eingetaucht werden, werden wir symbolisch von der Welt getrennt.
Ve herkesin önünde şöyle bir mesaj vermiş oluyorsunuz.
Und dadurch geben wir folgende Botschaft vor allen Menschen.
İsa Mesih'le birlikte eski hayatıma öldüm. Suyun altına girdiğin zaman ölümün simgesi, öldüğünü açıklıyorsun, beyan ediyorsun.
Damit proklamieren wir, dass wir mit Christus dem alten Leben gestorben sind.
Ve kalktığınız zaman da yepyeni bir hayata, yeni bir yaşama adım attığınızın açıklanışı, beyan edilişi.
Und wenn wir wieder dort auf dem Wasser wieder rauskommen, symbolisch betrachtet, fangen wir praktisch ein neues Leben an, machen den Schritt ins neue Leben.
Demek ki yani vaftiz yoluyla bizler şunu açıklıyoruz, beyan ediyoruz. Kime ait olduğumuzu, kime ait olduğumuzu.
Das heißt, durch die Taufe zeigen wir, zu wem wir gehören.
Evet. Şimdi önemli olan bir başka nokta da, değerli kardeşler, sıralamanın nasıl olduğu çok önemli.
Und ein weiterer Punkt, Aspekt ist auch die Reihenfolge entscheidend.
Şimdi şu soruyu sormamız lazım. Vaftiz ne zaman kişinin hayatında yer alıyor?
Wir müssen uns die Frage stellen, wann gewinnt die Taufe einen Stellenwert im Leben des Einzelnen?
İman öncesi mi yoksa sonrasında mı vaftiz yer alıyor kişinin hayatında?
Ist es vor dem Glauben relevant oder nach dem Glauben?
Kutsal Söze baktığımız zaman bunun iman ettikten sonra gerçekleştiğini açıklıyor, bize gösteriyor.
Die Bibel zeigt uns, dass es nach dem Gläubigwerden relevant ist.
Yani iman etmeden önce değil, iman ettikten sonra bunu yapmamız gerektiğini bize açıklıyor Kutsal Söz.
Das heißt, nicht bevor wir zum Glauben gekommen sind, sondern erst nachdem wir gläubig geworden sind, muss man das praktizieren.
Kişi tövbe ediyor, arkasından iman ediyor. İman ettikten sonra bu yeniden doğuş gerçekleşiyor kişide.
Ein Mensch tut Buße, kommt zum Glauben und dadurch wird seine Wiedergeburt praktiziert.
Bu yeni doğum yürekte gerçekleşiyor.
Und diese Wiedergeburt findet in seinem Herzen statt.
Ben baktığım zaman o doğumun gerçekleşini göremiyorum yürekte.
Wenn ich in so ein Herz versuche reinzugucken, kann ich das so zunächst nicht sehen als Mensch.
Ama biz bunu vaftiz yoluyla ne yapıyoruz? Açık bir şekilde sergiliyoruz, değerli kardeşler.
Deswegen ist die Taufe ein Bekenntnis, dass wir das der Außenwelt auch zeigen.
Ölüp ve dirildiğimizi açıkça göstermekle, göstererek.
Wir zeigen damit, dass wir eben gestorben und wieder auferstanden sind.
Onun için bu çok önemli. Biliyorsunuz Petrus'un çok önemli bir vaazı var Habercilerin İşleri 2. bölümde.
Ja, ihr kennt ja diese sehr zentrale Predigt vom Petrus in Apostelgeschichte 2.
Biliyorsunuz orada görüyoruz Rabbin sözü hançer saplanmış gibi onların yüreğine konuşmuştu.
Dort hat das Wort Gottes bei denen im Herzen wie eine Granate eingeschlagen.
Ve oradaki etkilenen insanlar doğal olarak şöyle bir soru sordular. Ya kurtulmak için ne yapmam gerekiyor diye bir soru sordular.
Und Petrus'a. Die sehr betroffenen Menschen haben dann natürlich verzweifelt gefragt, was können wir tun, um gerettet zu werden?
Bakın Petrus'a şu karşılığı verdi. 38. ayette tövbe edin. Her biriniz İsa Mesih'in adıyla vaftiz olsun.
Apostelgeschichte 2:38 antwortet Petrus wie folgt: Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi.
Ve Markus 16:16'ya baktığımız zaman da iman edip vaftiz olan diye bir ifade var.
Und Markus 16,16 heißt es, wer da glaubt und getauft wird.
Demek ki önce vaftiz, sonra iman değil. Çok açık bir şekilde görülüyor ki kişi önce haberi duyuyor. Haberi duyduktan sonra kendinin ne durumda olduğunu görüyor, tövbe ediyor ve iman ediyor ve imanın sonucunda da vaftiz oluyor.
Hier sehen wir also die Reihenfolge, nicht erst die Taufe und dann der Glaube, sondern man kommt erst zum Glauben und dann wird man getauft.
Onun için böyle bir sonuçla karşı karşıya kaldığımız için burada açıkça söylememiz gerekiyor. İşte bu yüzden yeni doğmuş bir bebeği vaftiz etmiyoruz. Ancak Rabbimizin ellerine teslim ederek onun Rab'de büyümesi için dualarımızla destek veriyoruz.
Aus diesen aufgezählten Gründen heraus halten wir es eben für richtig, ein neugeborenes Kind eben nicht zu taufen, sondern zunächst einmal in Gottes Hände durch eine Segnung anzuvertrauen, anzubefehlen.
Ve biliyorsunuz ki Rabbimizin kendisi de aynı şeyi yapmıştır.
Und wir wissen ja auch, dass unser Herr Jesus es selber genauso gemacht hat.
Ve Markus 10. bölümde 16. ayette.
In Markus 10:16.
Çocukları kucağına aldı diyor.
Da heißt es, er herzte sie, also die Kinder.
Ellerinin üzerine koyup onları kutsadı diyor.
Und legte die Hände auf sie und segnete sie.
Şimdi bu resmin tamamını görebilmek için sizi biraz geçmişe götürmek istiyorum. Yani yaratılış kitabının başlarına götürmek istiyorum.
Um dieses Bild noch ganz zusammenzubauen, euch vorzustellen, muss ich euch noch ins Alte Testament führen.
Tanrı önce hoş ve güzel anlamına gelen bu Aden bahçesini yarattıktan sonra,
nachdem Gott den Garten Eden, der zunächst mal wunderbar und schön alles war, erschaffen hatte.
Ben diyorum ki yaratılışın en doruk noktası, yani en üst noktası olan insanı yaratıyor, Adem'i yaratıyor.
Daraufhin erschafft er den Gipfel sozusagen der Schöpfung, nämlich den Menschen.
Arkasından da Havva'yı yaratıyor.
Und da wird eben Adam und anschließend Eva erschaffen.
Ve harika olan şey, Adem yaratıldıktan sonra değil, Havva yaratıldıktan sonra her şeyin güzel ve iyi olduğunu söylüyor.
Und das Bemerkenswerte ist, nicht da schon sobald Adam erschaffen wurde, sondern erst als auch Eva erschaffen wurde, bekommt dieses Erschaffene das Prädikat, dass alles sehr gut war.
Demek ki erkeği tamamlayan en büyük faktör kadının yaratılmasıydı. Yani kadın erkeği tamamlayan en önde olan faktör.
Das, was den Mann letztendlich vollkommen gemacht hat oder zum Mann gemacht hat, war seine bessere Hälfte, die Frau.
Ondan sonra dedi ki, iyi ve güzeldi.
Dann war alles vollkommen und schön.
Ve birinci bölümün sonuna geldiğimiz zaman bakıyor yaratılışa ve şöyle bir ifade kullanıyor. Tanrı yarattıklarına baktı ve her şeyin çok iyi olduğunu gördü diyor. Çok ilginç.
Das heißt nämlich in 1. Mose 1:31, Gott sah an alles, was er gemacht hatte und siehe, es war sehr gut.
Bakın. Demiyor good, iyidir demiyor.
Es heißt nicht nur einfach gut, beachtet es.
Sehr gut diyor. Evet. Çok iyi. Ne demekti bu çok iyi ifadesi?
Und was bedeutet dieses sehr gut?
Eksik yok artık.
Da gibt's keinen Mangel dran.
Her şey bitti, tamamlandı, kusursuz, buruşuksuz ve tam olduğunu açıklıyordu bize.
Da war alles vollkommen sozusagen.
Onun için ikinci bölümün son ayetlerinde 24. ayette diyor ki adam karısına bağlanacak ve ikisi de tek bir beden olacak diyor.
Und es heißt in 1. Mose 2 Vers 24 in der zweiten Hälfte: Darum wird ein Mann seiner Frau anhangen und sie werden sein ein Fleisch.
Şimdi bu çocuğu bereketlemeden önce bir de onun sahibi olan anne babaya da birazcık değinmek gerekiyor. Onun için birazcık böyle girdim. Kusuruma bakmayın. Biraz tamamlayacağım, hiç dağıtmayacağım, merak etmeyin.
Ja, bevor wir auf die eigentliche Kindersegnung eingehen, muss ich natürlich auch ein bisschen auf die Eltern vorher eingehen, aber ohne euch jetzt überstrapazieren zu wollen.
Ja, konumuz evlilik değil yani.
Also ich werde jetzt kein Vortragsseminar über Ehe und Partnerschaft machen. Ja.
Şimdi bize bu harika sözden tek bir beden olma konusu Evliliğin kutsallığını öne çıkartıyor bize.
Und diese Worte wie ein Fleisch sein zeigt uns wie heilig die Ehe ist.
Bana sorduklarında evlilik nedir diye tek bir cümleyle şöyle söylüyorum.
Wenn man mich zum Beispiel fragt, was ist Ehe, dann beantworte ich das gerne immer mit einem Satz.
Evlilik eşittir tek bir beden olmaktır, tek bir vücut olmaktır.
Verheiratet sein bedeutet ein Leib zu sein.
Yani karşılıklı saygı ve ilgiye dayalı bir beraberlik olduğunu söylüyorum, ifade ediyorum.
Eine Gemeinschaft, die auf Respekt und Liebe gestützt ist.
Tabii ki bu birlik ve beraberlik sadece yatak ilişkisinde değil, evlilik hayatının her alanında bir bütün olmak, bir beraberlik olmak anlamında.
Diese Gemeinschaft besteht nicht nur aus dem Geschlechtsleben sozusagen, sondern in jeden Lebensbereich hat es seinen Einfluss.
Alacakları kararlarda bir beden olmak.
Sie müssen ein Leib, ein Fleisch sein in den Entscheidungen, die sie treffen.
Atacakları adımlarda bir bütün olmak.
Und auch eine Einheit in den Schritten, die sie gemeinsam tun.
Ve burası çok önemli ve eksik olan bir şey birçok ailede.
Und eins ist auch noch sehr wichtig, was oft mangelt in vielen Familien.
Bir bütünlük içerisinde çocuklara çocukları yetiştirme konusunda bir beden
Und
olmak.
Dass sie auch wirklich eins sind in der Kindererziehung, dass sie da an einem Strang ziehen.
Şimdi bu birlik ve beraberliğin sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için önce ne gerekiyordu? Bir yuvanın kurulması gerekiyordu, değil mi?
Und damit diese Beziehung in gesunder Weise sich entwickeln kann, muss man erstmal sich ein Nest bauen.
Onun için Tanrı önce yuvayı kurdu.
Und so hat Gott auch das erst geschaffen und möglich gemacht.
Onun için anne ve baba bu yuva içerisinde, bütünlük içerisinde çocuklarına öncülük edebilsinler. Onları Rabbin sözü ışığında eğitebilsinler.
Damit eben diese Eltern diese Verantwortung auch umsetzen können in die Tat, brauchen sie erstmal ein Zuhause, ein Heim für die Kinder, wo sie erziehen können.
Birçok ailelerde buna tanık oldum. Bütün sorumluluk kadına yükleniyor. Ve baba genelde bu beraberlik, çocuk yetiştirme konusunda bilhassa dışarıda kalıyor.
Und ich habe es oft in vielen Familien gesehen oder erlebt, dass die Erziehung der Kinder ausschließlich oder fast ausschließlich die Frau, die Mutter trägt und der Vater außen vor ist.
Ama evlilik sahnesinde tek bir kişi yok.
Aber auf dem Schauplatz der Ehe gibt es nicht nur eine Person.
Kadın var. Ama erkek de var. Erkek var ama kadın da var. İkisi de birlikte.
Es gibt die Frau und auch den Mann, die zusammengehören.
Ja, onun için yuvanın sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için mutlaka bir bütünlük içerisinde hareket etmek gerekiyor.
Und damit sich dieses Zuhause, dieses Familienheim sich gesund entwickeln kann, dann muss man eben gemeinsam dahin streben und wirken.
Ben eşim için.
Ich für meine Partnerin.
Eşim benim için.
Und meine Partnerin für mich.
Birlikte Rab Tanrı için.
Und gemeinsam für den Herrn.
Tıpkı üçgen gibi düşünün.
Also wie ein Dreieck kann man sich das vorstellen.
Sol köşe sağ köşeye destek veriyor.
Die linke Ecke unterstützt die rechte Ecke.
Sağ köşe sol köşeye destek veriyor.
Und umgekehrt.
Ve üst köşeye de Tanrı o evi, yuvayı elinde tutuyor, hamdolsun.
Und den oberen Zipfel und die obere Ecke wird durch Gott getragen, gehalten.
Onun için birlikte hizmetin en güzel tatlı yönü birbirinizin mutluluğu için emek vermek olmalı.
Deswegen sollte es wirklich von jedem Partner das Bestreben sein, den anderen glücklich zu machen.
Onun için gerçekten anne baba çocukları için çok önemli bir sorumluluk taşıyorlar, yükleniyorlar.
Deswegen tragen die Eltern eine außerordentlich große Verantwortung in der Erziehung der Kinder.
Ve Tanrı Adem ve Havva'ya verimli olun, çoğalın derken Yaratılış 1. bölümü 28. ayetinde.
Und wenn Gott eben zu Adam den Befehl gegeben hat in 1. Mose 1:28 seid fruchtbar und mehret euch.
Onlara aynı zamanda da sorumluluk veriyordu değerli kardeşler.
Hat er ihnen damit auch eine Verantwortung gegeben.
Çocuklarımızı bizlere sıkıntı veren birer can olaraktan görmememiz gerekiyor.
Deswegen sollten wir unsere Kinder nicht irgendwie als Last empfinden.
Tanrı'nın bereketi ve armağanı olarak görelim.
Sie sind ein Segen, ein Geschenk Gottes.
Bakın kutsal söz bunu çok güzel destekliyor.
Das bekräftigt auch die Heilige Schrift.
127. mezmurda.
In Psalm 127.
Ne diyor 3. ayette?
Vers 3.
Çocuklar Rabbin verdiği bir armağandır diyor.
Kinder sind eine Gabe des Herrn, heißt es dort.
Koca bir sıkıntı kütlesi değil hamdolsun çocuklarımız.
Also unsere Kinder sind eben nicht irgendwie eine lästige Last, die wir tragen müssen.
Ve Yeşaya 8. bölümde diyor ki çocuklar Rabbim bana verdiği alamet ve harikalardır.
In Jesaja 8:18 heißt es: Siehe, hier bin ich und die Kinder, die mir der Herr gegeben hat als Zeichen und Weissagung.
Bunu nerede görüyoruz?
Wo sehen wir das?
Yaratılışın başında görüyoruz.
Auch das sehen wir am Anfang der Schöpfung.
Hava ilk çocuğuna sahip olduğu zaman,
als Eva ihr erstes Kind bekommen hat,
4. bölüm 1. ayette,
in Kapitel 4, Vers 1,
şöyle diyor, Rabbin yardımıyla bir oğul dünyaya getirdim.
Ich habe einen Sohn gewonnen mit Hilfe des Herrn.
Ve Hava çok fark etti, gördü ki bu Tanrı'nın ellerinin işidir. Sahip olduğum çocuk, evlat.
Und Eva hat hier sehr wohl erkannt, dass diese Gabe ein Geschenk Gottes ist, dass seine Hände da mitgewirkt haben.
Ve onunla fazlasıyla sevindi, coştu, değerli kardeşler.
Und Eva hat sich ausgesprochen gefreut darüber.
Çocuklarımız Tanrı'nın ellerinin işi, hamdolsun.
Unsere Kinder sind Gottes Werk.
O zaman çocuklarımızı kendi haline bırakmamız hiç doğru bir yaklaşım değil.
Deswegen ist es überhaupt nicht angemessen, unsere Kinder einfach auf sich alleine gestellt zu lassen.
Onun için onun eğitimiyle ilgilenmemiz ve onları eğitmemiz, Rabbin sözü ışığında eğitmemiz, öğretmemiz gerekiyor.
Deswegen ist es sehr wichtig, dass wir unsere Kinder im Lichte der Bibel erziehen.
Yuvalarımız, evlerimiz gerçekten de değerli kardeşler, Tanrı sözünün uygulandığı bir yer olması lazım.
Und unser Zuhause muss wirklich eine Stätte sein, wo Gottes Wort angewandt und praktiziert wird.
Eğer yuvalarımız Tanrı sözünün uygulandığı bir yer ise,
und wenn dem so ist,
o zaman çocuklarımız Rab Tanrı'da yürümenin, İsa Mesih'te olmanın ne demek olduğunu o zaman görecekler ve anlayacaklar.
Dann werden die Kinder nämlich sehen und erleben, was es bedeutet, mit Gott zu wandeln, in Jesus Christus zu sein.
Bakın ben kendi yaşadıklarım deneyimlerle öğrendiklerimin birkaç noktada özetlemek istiyorum size.
Und ich möchte euch ganz persönlich meine kleinen Erfahrungen euch teilen.
Şimdi birinci noktadan şunu söyleyebilirim.
Als erstes kann ich euch Folgendes sagen.
Çocuğunuza önem verdiğini her fırsatta ona söyleyin. Yani belli edin.
Versucht bei jeder Gelegenheit eurem Kind gegenüber auszudrücken, dass ihr auf das Kind Wert legt.
Ve ikinci nokta olaraktan sevgili kardeşler onları kesinlikle dinleyin. Bu çok önemli.
Und das zweite ist, habt wirklich immer offene Ohren für eure Kinder.
Üzülerek söylüyorum.
Und das sage ich wirklich mit Trauer.
Bu bizim kültürde, Orta Doğu kültüründe bu çok var.
Und leider gibt's diesen Mangel in unserer Kultur noch viel viel stärker.
Karşılaştırma.
Folgendes nämlich das Vergleichen von Kindern.
Bak ablana bak ne kadar daha güzel yapıyor bu işi.
Und wenn man einfach sagt, guck mal deine Schwester an, deine Großschwester, wie toll die das macht.
Bak komşunun oğluna sen onun kadar bile olamıyorsun.
Oder guck mal den Nachbarsjungen an, du kannst nicht mal der Zipfel von ihm sein.
Başkalarıyla karşılaştırmayın.
Vergleicht nicht mit anderen Kindern eure Kinder.
Ve konuşurken yumuşak bir ses tonu kullanın. Kullanmaya çalışın değerli kardeşler.
Und wenn ihr mit ihnen redet, dann versucht einen sanften Ton einzunehmen.
Ve başkalarının yanında lütfen yalvarıyorum, başkalarının yanında çocuğunuzu eleştirmeyin.
Und was auch ganz wichtig ist, kritisiert euer Kind niemals in Gegenwart von anderen Menschen.
Bakın, ben ruhsal danışmanlık yapıyorum.
Seht, ich mache ja oft Seelsorge.
İşim önemli değil, bir kişiyle çok yakından ilgilenmiştim.
Und mit einer Person, dessen Namen ich natürlich nicht nennen möchte, habe ich sehr lange Zeit verbracht.
O şöyle demişti, babam bana her zaman şunu söyledi. Sen zaten neyi iyi yapıyorsun ki? Sen zaten neyi iyi yaptın ki şimdiye kadar? Deyip beni hep aşağılıyordu, hep aşağılıyordu.
Und mein Vater hat mich immer erniedrigt, sagte die Person, hat immer zu mir gesagt, ja, was hast du denn, was kannst du überhaupt schon Gescheites vollbringen oder was hast du überhaupt schon Gescheites gemacht?
Ve ondan sonra diyor ki, babam beni dinlemediğini fark ettim.
Und dann habe ich gemerkt, dass mein Vater mir nie zugehört hat.
Ve ondan sonra dışarıda beni dinleyen kişileri buldum diyor.
Und dann habe ich draußen Leute getroffen, die mir sehr wohl zuhören.
Ve onlarla birlikte eroin kurbanı oldum.
Und dann bin ich mit diesen Menschen auf der Straße zum Heroinopfer geworden.
Çünkü onlar onu dinliyordu.
Weil die haben mir zugehört.
Onlara saygı gösteriyordu.
Und die haben vor mir Respekt gehabt.
Ve o da onların buyruğuna çok rahat bir şekilde boyun eğiyordu.
Und dann habe ich denen eben gefolgt.
Ya, altıncı nokta şunu söyleyebilirim. konuşurken çocuğunuzun konuşmasını hiçbir zaman kesmeyin.
Und wenn ihr
sonuna kadar dinleyin.
Und wenn ihr mit eurem Kind euch unterhaltet, redet, dann unterbrecht euer Kind nicht beim Reden, sondern hört bis zum Ende zu.
Ja. Ve bir de çok önemli, gergin olduğunuz dönemde. Hani bazen sinirleniyoruz. Sinirli olduğumuz işten dolayı, değişik nedenlerden dolayı gergin oluyoruz. O gergin olduğumuz dönemlerde lütfen çocuğunuzla konuşmaya çalışmayın.
Und was ich euch auch noch als Rat geben möchte, wenn ihr schon selber angespannt seid, aus welchen Gründen auch immer, versucht nicht in diesem Moment mit eurem Kind dann eben zu reden.
Ve konuşurken, biliyorsunuz çocuk aşağıda, boyu küçük olduğu için, sen yukarıda, o zaman böyle konuştuğun zaman bir öcü gibi oluyor. Ama bunu yapma, bunu yapma, şunu yapma. Anlatabiliyor muyum? Bu şekilde değil, onunla aynı seviyeye geçin, göz seviyesine ve onunla birlikte aynı göz hizasında konuşmaya çalışın. Onun gibi olmaya çalışın.
Habt ihr verstanden, oder? Auf Augenhöhe mit dem Kind reden.
Ve eğer çocuğunuz sizinle konuşmak istiyorsa.
Und wenn euer Kind aber mit euch das Gespräch sucht,
başka bir şeyle ilgilenmeyin.
Dann widmet dem Kind die Aufmerksamkeit und beschäftigt euch nicht parallel mit was anderem.
Ve baba bisiklet tamiriyle uğraşıyor. Bir keresinde tanık oldum.
Und ich habe einmal erlebt, wie ein Vater mit der Fahrradreparatur beschäftigt war.
Çocuk orada konuşuyor.
Und das Kind hat geredet.
O da bisikletle uğraşıyor.
Und der Fahrrad war der Papa war mit dem Fahrrad beschäftigt.
Çocuk fark etti. Baba beni dinlemiyor bile.
Und das Kind hat dann gemerkt, der Papa hört mir gar nicht zu.
Ondan sonra fındığı çekti gitti.
Und dann ist er abgehauen, verschwunden.
Ondan sonra kendisine söyledim tabii ki yaptığı yanlışlığı.
Und dann habe ich den Vater darauf hingewiesen auf seinen Fehler.
Çocuklar konuşurken işi bırakın. Onu dinleyin lütfen.
Wenn eure Kinder zu euch sprechen, dann lasst eure Tätigkeit ruhen und gibt ihnen Aufmerksamkeit.
İhtiyacı yoksa çocuk hiçbir zaman anne babaya gelmiyor. İhtiyacı olduğu zaman mutlaka geliyor değerli kardeşim.
Wenn ein Kind kein Bedürfnis hat, mit Mama und Papa zu reden, dann kommt es auch nicht, nur dann, wenn es wirklich das Bedürfnis hat.
Ve hakaret edici, küçük düşürücü sözler kullanmayın.
Und beleidigt euer Kind auch niemals und erniedrigt es niemals.
Yani bunlar uzatmak mümkün ama ben bunları yaşadığım deneyimlerle kazandım. Size biraz bunu aktarma ihtiyacı duydum değerli
Die
kardeşler.
Die Liste könnte man noch weit weit ausbauen sicherlich, aber das waren für mich jetzt aus meinem Erfahrungsschatz die wichtigsten meines Erachtens, die ich euch einfach mitgeben wollte.
Evet. Şimdi 127. Mezmur'da ne dedik 3. ayette?
Was hatten wir gesagt in Psalm 127 Vers 3?
Çocuklar Rabbin verdiği bir armağandır.
Kinder sind eine Gabe des Herrn.
Hakikaten Sabiha Rabbimizin ellerinin işidir. O harikasıdır gerçekten.
Ja, Sabiha ist in der Tat unser jüngstes Beispiel für Gottes Werk.
Neden bunu söylüyorum biliyor musunuz?
Warum sage ich das? Wisst ihr das?
7 milyar nüfus içerisinde
in einer Welt, wo 7 Milliarden Menschen wohnen.
Çok Sabihalar var.
Es gibt ganz viele Sabihas.
Ama buna rağmen Sabiha inap tek.
Aber dennoch ist diese Sabiha einzigartig.
Neden tek?
Warum?
Çünkü onun parmak izi başka hiç kimsede yok.
Weil ihren Fingerabdruck hat sonst niemand auf dieser Welt.
Demek ki bu kadar özel, bu kadar değerli. Her birimiz Rabbin gözünde özel bir değer taşıyoruz. Sabiha da bugün bizim önümüzde aynı değeri taşıyor sevgili kardeşler.
So besonders und wertvoll sind wir, jeder Einzelne und so auch Sabiha in Gottes Augen.
Eğer bu bir armağansa, Rabbimizin bize emanet ettiği bir hediye ise...
Und wenn das nun ein Geschenk ist, was wir von Gott empfangen haben,
o zaman Rabbin çizgisinde kalarak onu eğitelim, ona öğretelim, onun sağlıklı bir şekilde gelişimine destek verelim anne babalar olarak.
Dann lasst uns als Eltern auch dieses Kind nach bestem Wissen und Gewissen mit Gottes Hilfe entsprechend begleiten und unterstützen.
Küçük bir soru. Sizler çocuklarınızı nasıl görüyorsunuz? İçinizden yanıt verirsiniz.
Kleine Frage, die ihr im Stillen für euch beantworten dürft. Wie seht ihr eure Kinder?
Bereket olarak çocuklarımızı görüyor muyuz değerli kardeşim?
Sind sie ein Segen für uns?
Evet, gerçekten de anne babalar olarak sorumluyuz. Rab Tanrı'nın öğüdüyle eğitme konusunda.
Wir haben wirklich die Verantwortung als Eltern, unsere Kinder nach Gottes Maßstäben zu erziehen.
Ama topluluk olarak da çok sorumluyuz değerli kardeşler, onlara destek verme konusunda.
Aber als Gemeinde haben wir genauso diese Verantwortung. Uns gegenseitig und auch die Eltern zu unterstützen.
Onun için bu bereketlemenin yapılması gerektiğine inanıyorum kiliselerde.
Deswegen glaube ich auch daran, dass es wichtig ist, diese Segnung in der Kirchengemeinde zu praktizieren.
Onun için topluluk olarak evet, bizler onların yanında olduğumuzu göstereceğiz ve dualarımızla onların arkasında duracağız, ama sadece bugün değil, her gün dua hayatında onları anımsayacağız.
Und so möchten wir als Kirchengemeinde nicht nur einmalig für heute im Gebet für diese Geschwister in der Erziehung einstehen, sondern sie stets im Gebet begleiten.
Eğer birer armağan olaraktan görüyorsak çocuklarımızı.
Und wenn wir tatsächlich unsere Kinder jeweils als Geschenk sehen.
Hiçbir zaman unutmayın, ilk eğitim okulda başlamıyor, evde başlıyor.
Vergesst nicht, dass die erste Ausbildung des Kindes nicht in der Schule erst beginnt, sondern schon zu Hause bereits.
Ve çocuklarımız için en iyi vaaz, değerli kardeşler, anne ve babanın tutumları, konuşmaları değil.
Und die beste Predigt für die Kinder ist der Lebenswandel der Eltern, die Haltung der Eltern.
En büyük değerli miras vereceğimiz eğitimdir, disiplindir, değerli kardeşler. En büyük miras bu, mal mülk değil.
Und das größte und beste Erbe, was wir unseren Kindern geben können, ist nicht eben Haus und Hof, sondern die Erziehung.
Bizim kültürde anne baba habire çocuklar için miras bırakma telaşı içerisinde.
Ja, in unserer Kultur bemühen sich ja unsere Eltern wirklich sehr, strengen sich dafür an, irgendwie Hab und Gut ihnen zu überlassen, zu vermachen.
Evi olsun, arsası olsun, tarlası olsun, yazlı olsun, o da çok önemli, yazlık da olsun.
Es wäre schön, wenn unsere Kinder Haus und Hof haben, vielleicht noch ein Ferienhäuschen oder ein Grundstück, einen Acker.
İshak, doğru değil mi?
Harika.
Das stimmt. Es ist so. Ja.
Motoru olsun, arabası olsun.
Ya, arabası olsun, her şeyi olsun.
Auto, ama, auto darf natürlich auch nicht fehlen.
Ama bakın, hikmetli Süleyman ne diyor?
Was sagt unser Weiser Salomo?
19-18'de diyor ki, çocuğunu eğit, onun yıkımına neden olma. 19-18'de.
Sprüche 19, Vers 18. Erzieh deine Kinder mit Strenge, du kann, dann kannst du Hoffnung für sie haben, lass sie nicht in ihr Verderben laufen.
Bakın, çok enteresan. Verdiğin eğitim çocuğun geleceğini belirliyor, biçimlendiriyor.
Das ist sehr interessant hier, dass deine Erziehung quasi dafür ausschlaggebend ist, was für eine Zukunft das Kind hat.
23. bölümde 13. ayette diyor ki, çocuğunu terbiye etmekten geri kalma diyor.
In Sprüche 23 Vers 13 heißt es auch, erziehe deinen Sohn mit Strenge.
Çocuğa tabii ki sevgi ortamında uygulanan ceza ona zarar vermeyecektir. Onun için çok yarar getirecektir. Bunu kesinlikle söylemek isterim.
Und ich möchte auch dabei unterstreichen, dass wenn ein Kind eine Missetat begangen hat, dass eine Strafe, die in Liebe praktiziert wird, dem Kind auch gut tun wird.
Ama onu cezalandırırken kesinlikle öfkeli olduğun dönemde bunu yapmayacaksın. Bunun altını önemli çiziyorum.
Und wenn du das Kind aber bestrafst, dann solltest du das nicht im Zorn tun.
Çünkü onun için yaparsan eğer o zaman yıkıcı oluyor. Yani eğitici olmaktan yıkıcı olma yönüne doğru giden bir süreç başlıyor o zaman.
Weil wenn wir das dann im Zorn machen, dann wäre es pädagogisch wertlos.
Biz Türkçe'de diyoruz ki kaş yaparken göz çıkartıyoruz.
Im Türkischen gibt es ein Sprichwort, wenn wir versuchen unsere Wimpern zu zupfen, stechen wir unser Auge dabei aus.
Ve 29. bölümde diyor ki Hikmetli Süleyman, oğlunu ya da kızını terbiye et, o da sana huzur verecek diyor.
In Sprüche 29:17 heißt es, erziehe deinen Sohn mit Strenge, dann wird für dich zur Quelle der Zufriedenheit und Freude.
Ve diyor ki gönlünü hoşnut edecektir. Gönlünü hoşnut edecek.
Wird dir Freude bereiten.
Demek ki yaşam boyu eğer tat almak istiyorsak değerli kardeşler, doğumundan itibaren disiplin etmekten geri durmayacağız.
Wenn wir also ein Leben lang von unsere Kinder genießen wollen, dann dürfen wir nicht zögern, auch mit Disziplin sie zu erziehen.
Sevgiyle verilen disiplin bize ne yapıyor? Huzur, sevinç olarak geri dönüyor.
Eine liebevoll ausgeführte Disziplin ist Quelle der Freude für uns dann.
Demek ki çocuklarımızı bedensel ve zihinsel gelişmelerini sağlamak için sadece yedirmek, içirmek, giydirmek yeterli değil.
Das heißt, für die Entwicklung unserer Kinder, sei es nur nach ihren körperlichen Bedürfnissen zu gucken in erster Linie, sprich sie zu kleiden, sie zu ernähren und ein Zimmerchen, ein Bettchen zur Verfügung stellen, ist nicht allein ausreichend.
Rabbimizin yaptığı gibi onun elini almış olması çocuklarımıza ne kadar değer verdiğini, önem verdiğini gösteriyordu bizlere.
Und so wie Jesus die Kinder dort auch Aufmerksamkeit geschenkt hat, indem er die Kinder zu sich gerufen hat und sie gesegnet hat. Das ist ein Beispiel für uns.
Sana geliyoruz Sami, hiç merak etme.
Beşe kadar var da vaktimiz.
Genau. Ya bakın kutsal kitapta öğrencileri sert bir dille hazırlamıştı İsa. Çok sert bir dille.
Und man beachte, dass Jesus hier seine Jünger dort in diesem Abschnitt getadelt hat.
18. bölümde.
Nämlich in Matthäus 18.
6. ayette şöyle diyor. Şu küçüklerden birini kim suç işlemeye sürüklerse boynuna iri bir değirmen taşı asılıp derin denizde boğulması kendisi için daha iyidir. Çok sert gerçekten.
Matthäus 18 Vers 6 ist wirklich ein hartes Wort von Jesus an seine Jünger. Wer aber einem dieser Kleinen, die an mich glauben, zum Abfall führt, für den wäre es besser, dass ein Mühlstein an seinen Hals gehängt und er ersäuft würde im Meer, wo es am tiefsten ist.
Demek ki çocuklarımıza yetiştirme konusunda baba ve anneye ne kadar büyük sorumluluk düşüyor değerli kardeşler. Basit bir sorumluluk değil.
Das heißt, die Eltern haben wir eine immense Verantwortung, die man nicht auf die leichte Schulter nehmen kann.
Onun için diyor ki Efesler 6. bölüm 4. ayette ilk kısmında A kısmında ey babalar diyor siz de çocuklarınızın öfkesini uyandırmayın.
Deswegen heißt es am Anfang von Epheser 6:4 ihr Väter reizt eure Kinder nicht zum Zorn.
Gerçekten de gereksiz şekilde onlara sert davranmak, onları disiplin etmeye çalışmak, tam uzak durmaya çalışın değerli kardeşler.
Deswegen haltet euch fern davon, wo es gar nicht nötig ist, sie irgendwie mit Strenge anzufassen oder zu reizen eben.
Ve şu noktada çok önemli.
Und eins ist auch wichtig.
Çocuklarımıza Rabbin sözünden paylaşmak, onlara Rabbin sözünden anlatmak.
Nämlich unseren Kindern von Gottes Wort stets zu erzählen.
Genelde büyükler arasında çocuklara çok fazla önem vermeyiz.
Ja, normalerweise tun wir sowas nicht für so richtig für wichtig erachten.
Ben bunu yaşadığım için söylemek istiyorum.
Weil ich das immer wieder erlebe, möchte ich das unbedingt hier hervortun.
Çocuk düşüncesini söylemeye çalıştığında,
wenn ein Kind versucht, seine Gedanken zu äußern,
sen sus bakayım diyor.
Dann sagen die Eltern ganz schnell, sei mal still.
Bacak kadar boyun var, her işe burnunu sokma.
Du kleiner Steppke, du hast nichts zu melden, heißt es dann sinngemäß. Misch dich nicht ein.
Ve onu ne yapıyorsun? Onun motivasyonu, her şeyini bozuyorsun çocuğun.
Dadurch macht man die ganze Motivation von dem Kind zunichte.
Düşünün, çocukların gelişmekte olduğu bu dönemde böyle bir şekilde davranmak değerli kardeşler, gelecekte gerçekten tedavi edilmesi zor olan bir süreç içerisine girmelerine neden olmuş oluyorsun.
Man beachte, wenn wir an diesen Stellen nicht sensibel genug sind und diese Fehler eben begehen, dann werden diese Kinder auch in Zukunft darunter seelisch leiden.
Ve emin olun, çocukların algılaması büyüklerden çok daha iyi. Bunu açıkça söylemek istiyorum. Çocukların algılaması, anlaması büyüklerden çok daha iyi olduğunu ben kerelerce tanık oldum. Sevgili kardeşim.
Ich kann euch auch vergewissern, weil ich das abermals auch so selber erlebt habe, dass wir sicher sein können, dass die Wahrnehmung oder die Sensibilität eines Kindes deutlich höher ist als bei einem Erwachsenen.
Kendi çocuklarımda bunu defalarca gördüm.
Das habe ich bei meinen eigenen Kindern so oft schon erlebt.
Çok tanınan bir İskoçyalı vaiz.
Ein sehr bekannter schottischer Prediger.
Görevinden dolayı, yani verdiği hizmet alanında çok ürün göremediği için görevini bırakmaya karar veriyor bu kişi.
Dieser Prediger, der frustriert war und keinen Sinn mehr in seinem Dienst gesehen hat, wollte das aufgeben.
Ja, diyor, kilisedekiler şaşırıyor. Onu destekleyen, dualarıyla destekleyen, maddi yönden destek veren kardeşler şaşırıp kalıyor ve diyor bu nereden çıktı şimdi? Niye bırakıyorsun?
Und seine Gemeinde ist total verwundert und irritiert, die ihn auch immer unterstützt haben und mitgetragen haben. Wo kommt das denn jetzt her?
Biz senin arkandayız. Korkmana gerek yok.
Wir stehen doch hinter dir. Du musst dich nicht fürchten.
Rab seninle.
Der Herr ist mit dir.
Ve övünme bize ait değil, Rab'be ait. Hiç gerek yok, sen devam et.
Du kannst dich weiter rühmen durch den Herrn oder mit dem Herrn. Mach weiter.
Ama bu kişi şöyle yanıt veriyor. Kusura bakmayın ama bugüne kadar yapmış olduğum bu hizmette.
Und er antwortet dann wie folgt. Ja, versteht mich nicht falsch oder seht es mir nach. Dieser Dienst, den ich bislang immer gemacht habe.
Bir tek çocuğun Rab'be gelmesine aracı oldum diyor.
Ich bin nur für ein einzigen Kind, eine einzige Person Mittler geworden, dass es zum Glauben gekommen ist.
O da Bobby Moffat.
Und das ist der Bobby Moffat.
Bilmiyorum, hiç duydunuz mu Bobby Moffat'ı?
Kennt ihr den?
Nein. Bu Bobby Moffat, yani bu düşünün, Hizmet eden kardeşimizin gözünde bir tek kişi, bir tek çocuğun iman etmesi, tövbe etmesi onun için bereketsiz bir dönem olduğunu düşünüyor.
Ja, dieser Prediger hat eben gedacht, dass es kümmerlich ist, nur eine einzige Person, diesen Bobby Moffat eben als Frucht hervorbringen zu können.
Ve bu Bobby Moffat Afrika'da yüzlerce canın kurtuluşu için aracı oluyor bu kişi. O tek bir çocuk, o bereket, az bir bereket olarak gördüğü o ufacık çocuğu, Rab onu olağanüstü bir şekilde nasıl kullandığını sonradan gözleriyle tanık oluyor.
Anscheinend hat dieser Prediger zu dem Zeitpunkt eben nicht gewusst, dass dieser unscheinbar einzige kleine Bobby Moffat nach Afrika als Missionar in der Zwischenzeit gegangen war und dort gebraucht wurde, um etliche Hunderte von afrikanischen Menschen zum Glauben zu führen.
Ne diyebiliriz böyle bir sonuç karşısında?
Was kann man in Anbetracht dieser Tatsache denn feststellen oder sagen?
Bizim çocuklarımız küçük, anlamazlar, onlar hiçbir şey anlamazlar. Böyle bir dememiz lazım.
Können wir dann auch sagen, unsere kleinen Stinker, die haben von nichts eine Ahnung, die verstehen von nichts.
Öncelik bence çocuklara verilmeli, değerli kardeşler.
Ja, wir müssen wirklich unseren Schwerpunkt auf unsere Kinder setzen.
Yani ben övünerek söylemek istemiyorum. Lütfen bir övünç olarak kabul etmeyin bunu.
Ich möchte hier nicht prahlen, bitte versteht es nicht falsch.
Eğer eşim de çalışmış olsaydı.
Und wenn meine Frau jetzt zum Beispiel auch zum Arbeiten gegangen wäre.
Ekonomik açıdan çok çok daha iyi bir noktada olurduk.
Dann hätten wir es wirtschaftlich sicherlich besser gehabt.
Ama onun birlikte oturup konuşmanın sonucunda çalışmama kararı.
Aber nachdem wir uns diesbezüglich zusammengesetzt hatten und ausgetauscht und diskutiert hatten und entschieden hatten, dass sie nicht arbeitet,
Rabbin önünde ne kadar doğru bir karar verdiğimizi gördük eşimle birlikte.
Haben dann später auch vor dem Herrn gesehen, dass es die richtige Entscheidung war.
Her şey para değil. Önemli para.
Es ist nicht alles Geld. Geld hat seine Bedeutung, ist wichtig.
Ama her zaman şunu söylüyorum, bir kez daha söylemek istiyorum. Lütfen yanlış anlamayın beni.
Bitte versteht mich wieder nicht falsch und möchte deswegen unterstreichen.
Para hizmetçi olsun.
Möge Geld uns dienen.
Ama efendi olmasın.
Aber nicht unser Herr sein.
Efendi olduğu zaman en büyük tehlike işte o zaman başlıyor.
Weil dann wird's gefährlich, wenn es zu unserem Herrn wird.
Onun için çok önemsiyorum bu çocuk programlarını yapan kardeşlerim kiliselerde. Çocuk programları yapan kardeşlerim o kadar önemli ki ben her gün onlar için dua ediyorum.
Deswegen ist für mich auch ganz besonders das Kinderprogramm hier so wichtig, so wertvoll, dass ich sie genauso jeden Tag in meinen Gebeten unterstütze und begleite.
O kadar basit değil.
Es ist nicht so einfach.
Ve lütfen onları da dualarınızda hatırlayın ve onlar için dua edin.
Und denkt auch bitte ihr mit an sie im Gebet.
Son olarak şunu söyleyeceğim değerli kardeşler.
Zum Schluss möchte ich noch Folgendes sagen.
Bizim hem sizleri hem de tabii ki Songül ve sevgili İbrahim kardeşimi şu sözlerle baş başa bırakmak istiyorum.
Ich möchte euch und auch besonders unsere Eltern-Ehepaar İbrahim und Songül Folgendes mitgeben.
Hikmetli Süleyman.
Auch wieder der Salomo in Sprüche 22:6.
Ja, şöyle diyor. Çocuğu diyor, gideceği yola göre eğit. Yani gitmesi gereken yola göre eğit. Yaşlandığında ondan ayrılmaz.
Gewöhne einen Knaben an seinen Weg, so lässt er auch nicht davon, wenn er alt wird.
Gitmesi gereken yol diyor. Yani gideceği yol aslında gitmesi gereken yoldur.
Ja, hier heißt es seinen Weg, seinen persönlichen Weg, den er gehen soll.
Ja, gitmesi gereken yol. Peki, bu gitmesi gereken yol, sevgili kardeşler, nedir? Bunu kutsal sözde çok güzel bir şekilde söylüyor.
Was ist das für ein Weg? Das erläutert auch unsere Bibel.
6. bölüm, Efesler 6. bölüm, 4. ayetin 2. kısmı, B kısmı.
Epheser 6, Vers 4, der zweite Teil davon.
Onları Rabbin terbiye ve öğüdüyle büyütün diyor.
Ihr Väter erzieht sie mit Wort und Tat so, wie es dem Herrn gemäß ist.
Demek ki gitmesi gereken yol nedir çocuklarımızın?
Was ist also der Weg, den die Kinder gehen sollen?
Rabbimizin terbiyesi ve öğüdüyle onları yönlendirmek, onları eğitmek, yol göstermek.
Dass wir ihnen einfach einen Weg bereiten und sie dahin erziehen, dass es gemäß dem Herrn ist.
Bakın hiçbir zaman unutmayın, çocuklarımızın attığı her adımı takip etmemiz mümkün değil.
Und natürlich können wir nicht jeden Schritt und Tritt von unseren Kindern immer folgen oder dabei sein.
Ama doğru kararlar alıp doğru olanı yapabilmeleri konusunda onlara öncülük edebiliriz.
Aber wir können für sie Pioniere sein in der Wegfindung oder Entscheidungsfindung, wenn sie einfach ja, das nachahmen können.
Sorumluluk anne ve babaya düşüyor sevgili kardeşler.
Und diese Verantwortung trägt in erster Instanz die Eltern, der Vater und die Mutter.
Demek ki çocuğun doğru yolu seçmesi çocuğun ne yaptığıyla bağlantılı değil. Çocuğun doğru yolu seçmesi çocuğun ne yaptığıyla bağlantılı değil.
Das heißt, ob ein Kind nun den richtigen Weg für sich aussucht, hängt nicht davon ab, was es selbst tut.
Anne babanın ne yaptıklarıyla bağlantılı.
Es hängt vielmehr davon ab, was die Eltern tun.
Kısa bir ifadeyle ekilen biçilmiş oluyor.
Oder anders gesagt, das, was man sät, das erntet man.